Yuhanna 21. bölümdeki temel konu İsa Mesih'in yüceltilişidir. Ölümden dirilen İsa Mesih'i Yuhanna 21. bölümde hala Tanrı olarak görmekteyiz. Aynı zamanda İsa Mesih Yuhanna 21. bölümde isteklerimizin efendisi, hizmetlerimize yön veren, yüreklerimizin efendisi olarak yüreklerimizi harekete geçiren, düşüncelerimizin efendisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisizlik ona hizmet etmemek için mazeret olamaz. 21. bölüm bir tür son sözdür. Ben öyle zannediyorum ki Yuhanna ön söz ile son sözü müjde yazısını tamamladıktan sonra yazmıştır. Bu bölümde sözü edilen 3 olay var. İlk olarak Tiberius diye bilinen Celile gölünde balık tutma olayı vardır. Bu olay Rab İsa'nın isteklerimizin efendisi olduğunu ve hizmetlerimize yön verdiğini gösterir. İkinci olay göl kıyısında yapılan kahvaltıdır. Bu olay Rab İsa'nın yüreklerimizin efendisi olduğunu ve ona olan sevgimizin ona hizmet etmemize yol açtığını göstermektedir. Üçüncü olay ise Rab İsa'nın Petrus'un ne gibi bir ölümle öleceğini söylemesidir. Bu olayda Rab İsa'nın düşüncelerimizin efendisi olduğunu ve bilgisizliğin ve koşulların elverişsizliğinin ona hizmet etmememiz için bir mazeret olmayacağını göstermektedir. Tüm bölüm bize İsa Mesih'in ölümden dirildikten sonra bile hala tanrılığını sürdürdüğünü açıklamaktadır. Yuhanna 21. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında bundan sonra İsa Tiberiye gölünün kenarında öğrencilerine yine göründü. Bu da şöyle oldu. Simon Petrus, ikiz diye anılan Thomas, Celili'nin Kana köyünden Natanael, Zebedi'nin oğulları ve İsa'nın öğrencilerinden iki kişi daha birlikte bulunuyorlardı. Simon Petrus ötekilere ben balık tutmaya gidiyorum dedi. Onlar biz de seninle geliyoruz dediler. Dışarı çıkıp tekneye bindiler ama o gece bir şey tutamadılar diye yazar. Bu küçük Celile köyü Rabbimizin hem diriliş öncesi hem de diriliş sonrasındaki hizmetlerinde önemli bir yer tutmaktadır. İsa Mesih ölümden dirildikten sonra onlara Celile gölüne gitmelerini, onlarla orada buluşacağını söylemişti. Bu nedenle öğrenciler oraya çoktan varmışlar ve İsa Mesih'i beklemeye başlamışlardı. Göl başına toplanan grup gerçekten ilginç bir topluluk oluşturuyordu. Simon Petrus gayretli ama sakarın teki. Sevecen, girişken, sıcakkanlı ama sık sık pot kıran bir Petrus. Sonra Thomas, sonra Natanael. O da başlangıçta bir şüpheciydi. Daha sonra gök gürültüsü oğulları olan iki kardeş Yakup ile Yuhanna. İki kişiden daha söz ediliyor ama adları burada verilmemiş. Zaman fısıh bayramıydı ve mevsim ilkbahardı. Her taraf yeşillenmiş, ağaçlar çiçek açmıştı. İsa Mesih'in öğrencileri orada belki de saatlerdir İsa'yı beklemişlerdi. Herhalde ilk olarak Petrus olsa gerek can sıkıntısından ya da belki de açlıktan ben balık tutmaya gidiyorum demiş ve onunla birlikte 6 öğrenci daha göle balık tutmaya çıkmışlardı. Sonra bütün gece balık tutmaya çalışmışlar ama hiçbir şey tutamamışlardı. Balığa çıkmadan önce zaten huzursuzdular. Şimdi huzursuzlukları bir kat daha artmış olmalıydı ve ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Bu adamlar balık tutmasını çok iyi biliyorlardı. Zaten geçimlerini bu yolla sağlıyorlardı ama o geceki başarısızlıkları Tanrı'nın onlar için bir planıydı. Yuhanna 21. bölüm 4. ayette sabah olurken İsa kıyıda duruyordu. Ne var ki öğrenciler onun İsa olduğunu anlamadılar diyor İncil'de. İsa yüceltilmiş olan diriliş bedenindeydi ve bakıldığında o olduğu tanınabilirdi ama öğrenciler kıyıdan epey uzakta kayıkta olduklarından bu kişinin İsa Mesih olduğunu düşünmemiş olabilirlerdi. Yuhanna 21. bölüm 5. ayette İsa, çocuklar balığınız yok mu diye sordu, yok dediler. Buradaki çocuklar sözcüğü hemen hemen beyler anlamında kullanılmıştır. Beyler balığınız yok mu? Bu kavram 1. Yuhanna'daki küçük çocuklardan farklı bir anlamda kullanılmıştır. Ve öğrenciler kısa bir yanıt verip yok diye karşılık veriyorlar. Öğrenciler İsa'ya yanıt veriyorlar ama o konuda konuşmak istemiyorlardı. Ama eğer balık tutmuş olsalardı o zaman durum çok farklı olacaktı. Her biri ne kadar büyük balık tuttuklarını İsa'ya göstermek için birbirleriyle yarışacaklardı. İsa Mesih bir gün her birimize de şu soruları soracak. Hiç balık tuttun mu? Dünyadayken insanlar için ne yaptın? Ama umarım öğrencilerinkine benzer bir yanıt vererek hayır hiçbir şey tutmadık demezsiniz. Yuhanna 21. bölüm 6. ayette İsa ağı teknenin sağ yanına atın tutarsınız dedi. Bunun üzerine ağı attılar. O kadar çok balık tuttular ki artık ağı çekemez olmuşlardı diye yazıyor. Burada vurgulanmak istenen tüm düşünce onun kendisine ait olanların yaşamlarını yönlendirdiğidir. Yapılacaklarla ilgili talimatları verir ve bizden bu talimatlara itaat bekler. Dikkat ederseniz ağlar çok fazla balıkla dop dolu olduğu halde yine yırtılmamıştı. Ağlar İsa Mesih'in ölümü, gömülüşü ve ölümden dirilişi kadar güçlü ve sağlamdırlar. Yuhanna 21. bölüm 7. ayette İsa'nın sevdiği öğrenci Petrus'a "Bu Rab'dir" dedi. Simon Petrus onun Rab olduğunu işitince üzerinden çıkarmış olduğu üstlüğü giyip göle atladı. Yuhanna Simon Petrus'un sahip olduğu bir ruhsal duyarlılığa sahipti. İsa Mesih onları 3 yıl önce belki de aynı yerde çağırmıştı. Şimdi yine eski mesleklerine dönmüşler, balık tutmaya çalışıyorlardı ama İsa onlara seslenerek bu kez onları insanları kendisi için tutmaya çağırıyordu. Petrus belki de Yuhanna kadar ruhsal bir duyarlılığa gerçekten sahip değildi ama her olayda Rab'be daha çok yaklaştığını bilmem fark ettiniz mi? Diğerleri kayıkta oturup kayığın kıyıya varmasını bekliyorlardı ama Simon Petrus hiç de beklemek istemiyordu. Sabırsızlıktan yerinde duramıyordu ki bir an önce Rabbine yakın olmak istiyordu. Yuhanna 21. bölüm 8 ila 11. ayetler arasında öbür öğrenciler balık dolu ağı çekerek tekneyle geldiler. Çünkü karadan ancak 200 arşın kadar uzaktaydılar. Karaya çıkınca orada yanan bir kömür ateşi, ateşin üzerinde balık ve ekmek gördüler. İsa onlara "Şimdi tuttuğunuz balıklardan getirin" dedi. Simon Petrus tekneye atladı ve tam 153 iri balıkla yüklü ağı karaya çekti. Bu kadar çok balık olduğu halde ağ yırtılmamıştı diye yazıyor. Bu Rabbimizin kayda geçen son mucizesi ve diriliş sonrasındaki kayda geçirilmiş olan tek mucizesidir. Bu bizim için önemli bir noktadır. Çünkü İsa Mesih'in diriliş sonrasındaki hizmetiyle ilgilenmekteyiz. Bakın Paulus 2. Korintliler 5. bölüm 16. ayette "Mesih'i insan ölçülerine göre tanıdıysak da artık şimdi öyle tanımıyoruz" diyor. Evet, artık Betlehem'de dünyaya gelmiş bebek İsa ile değil ama ölümden dirilmiş olan, yüceltilmiş ve babanın sağında oturan bir Mesih ile bağlantı içerisindeyiz. Onun diriliş sonrası hizmetlerinin bizim için böylesine önemli olmasının nedeni budur. Burada dikkatinizi bazı şeylere çekmek istiyorum. İsa Mesih'in mucizeler yaparken insanların ellerinde bulunan şeyleri kullandığını bilmem hiç fark ettiniz mi? Öğrenciler balık tutmaya çıkmışlar ama hiçbir şey yakalayamamışlardı. Ama Rab İsa onlara öylesine çok balık yakalattı ki az kalsın bulundukları kayık ağırlıktan gölün sularına gömülecekti. Kana köyünde su küpleri boştu. Sonra İsa küpleri suyla doldurttu ve suyu şaraba dönüştürdü. Herkesin çok acıktığı ve yiyecek bulamadıkları bir yerde küçük bir çocuğun sepetinde 5 parça ekmekle 2 balık vardı. Rab İsa bu yiyecekleri alıp bereketledikten sonra bunlarla 5000 kişiyi doyurdu. Herkes yedikten sonra 12 küfe dolusu yiyecek artmıştı. Bu olayda da ağlar balıkla dolmuştu. Luka'nın kaydettiği gibi bir defasında Petrus gölde çok balık tutmuştu. Zaman İsa Mesih'in hizmete başladığı ilk günlerdeydi. Ve İsa orada Petrus'u insan tutmaya çağırıyordu. O zaman Petrus'un ağları yakalanan balıkların çokluğundan dolayı yırtılmıştı. Sanımca bu olayda Petrus'un birçok kişinin İsa'nın peşinden gideceğini ama hepsinin imanlı olmayacağını görmesi gerekmekteydi. Ağ yırtılacak ve balıklardan birçoğu kaçacaktı ama bu defaki olayda ağlar yırtılmamış, yakalanan tüm balıklar karaya çekilmişti. Hem de iri iri balıklar. Petrus burada koyunlarla kuzuları koruyup gözetmeye çağrılıyordu. Bunu neyle yapacaktı? Tanrı sözü aracılığıyla bu yapılacaktı. İncil'in sevinç getiren haberi insanı sadece kurtarmakla kalmaz ama aynı zamanda iman eden kişiyi korur. Hata yaptıklarında dahi imanlılar imanları aracılığıyla ve Tanrı sözüyle korunmaktadırlar. Bu olayda İsa Mesih'in kendisine ait olanların yaşamlarına yönelik bir takım amaçlarının var olduğunu görmüş bulunuyoruz. O bizim hayatımızı kendisi yönetmek istiyor. Eğer biz itaat edersek o bizi bereketleyecek ve onunla çok güzel bir ruhsal paydaşlık içerisine girmiş olacağız. Çünkü ne demiştik? O bizim isteklerimizin efendisidir. Yuhanna 21. bölüm 12 ila 14. ayetler arasında İsa onlara "Gelin yemek yiyin" dedi. Öğrencilerden hiçbiri ona "Sen kimsin?" diye sormaya cesaret edemedi. Çünkü onun Rab olduğunu biliyorlardı. İsa gidip ekmeği aldı, onlara verdi. Aynı şekilde balıkları da verdi. İşte bu İsa'nın ölümden dirildikten sonra öğrencilere 3. görünüşüydü diye yazmaktadır. "Gelin kahvaltı edin." Ne büyük bir çağrı, öyle değil mi? İsa bütün öğrencilerine şöyle seslendi: "Gidin ve İncil'i tüm dünyaya duyurun." Markos 16. bölüm 15. ayetti. Ama gidip İncil'i insanlara duyurmadan önce o ilk olarak bizim kendisine gelmemizi ve kendisiyle birlikte güzel bir kahvaltı yapmamızı bekliyor. İşin güzel yanı ne biliyor musunuz? Kendisi Tanrı olan Rab İsa'nın öğrencilerini bizzat kendisinin doyurmasıdır. Keşke bugün sadece onun yanında olup onun ellerinden yemek yiyebilseydik. Evet, o kendisine ait olanları yine kendisi doyurmak istemektedir. Şimdi Rab İsa Mesih'in Simon Petrus'la yapmış olduğu güzel görüşmeye gelmiş bulunuyoruz. Yuhanna 21. bölümde 15 ila 17. ayetler arasında şöyle yazar. Yemekten sonra İsa Simon Petrus'a, Yuhanna oğlu Simon, beni bunlardan daha çok seviyor musun diye sordu. Petrus, evet ya Rab dedi. Seni sevdiğimi bilirsin. İsa ona, kuzularımı otlat dedi. İkinci kez yine ona, Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun diye sordu. O da, evet ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin dedi. İsa ona, koyunlarımı güt dedi. Üçüncü kez ona, Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez beni seviyor musun diye sormasına üzüldü. Ya Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin dedi. İsa ona, koyunlarımı otlat dedi. Burada Rabbimiz Simon Petrus'u elinden tutup bu beceriksiz, çoğu zaman başarısız öğrencisini hizmetine çağırıyordu. Bu karşılıklı görüşmeden çok değerli bazı şeyler öğreniyoruz. Bunlardan bir tanesi Rab'be hizmet etmeden önce Rab'bi kesinlikle sevmemiz gerektiğidir. Çünkü ilkin onu sevmedikçe ona kesinlikle hizmet edemeyiz. Rab İsa bu olayda Simon Petrus'u 3 kere sorgular ve Petrus İsa'ya 3 defa yanıt verir. Ve Rabbimiz Petrus'a verdiği emri 3 defa tekrar eder. Peki niçin 3 defa? Sanırım bu sorunun yanıtı Petrus'un İsa'yı 3 defa inkar etmesinde yatmaktadır. Bu nedenle İsa Mesih burada Petrus'un 3 kere söz vermesini sağlar. İsa Mesih'in 3 kere soru sorup Petrus'un 3 kere yanıt vermesinin bir nedeni de bu olabilir. Ama sanımca başka nedenleri de vardır. Diğer öğrencilerle birlikte Simon Petrus'un da elçiliğe mucizevi bir şekilde gerçekleşen bu balık tutma olayından sonra çağrılmış olması ilginçtir. Markos ve Luka'nın kayıtlarında bir önceki balık tutma olayından anımsayacağınız gibi ağlar, balık tutma işi Rab İsa'nın talimatları doğrultusunda yapılmaya başlayınca yırtılmış ve Rab İsa öğrencilerini bu olay sonrasında elçiler olarak görevlendirmişti. Sonra yine anımsayacaksınız, Petrus bu görevini İsa Mesih'in yakalandığı gece başkâhinin avlusunda ateşin başında kendisini ısıtmaya çalışırken kaybetmişti. Simon Petrus o ateşin yanına üşüyen ellerini ısıtmaya gitmiş ama orada hayatının en büyük hatasını yapmıştı. Ne yapmıştı Petrus? İsa'yı 3 defa inkar etmiş, kendisine soranlara hayır ben İsa'yı tanımıyorum demişti. Aslında Petrus o avluya hiç gitmemeliydi ama gitti ve orada bu büyük hataya düştü. Simon Petrus'un mucizevi bir şekilde gerçekleşen balık tutma olayından sonra yine bir kor ateşi yanında Rab İsa tarafından elçiliğe geri getirilmiş olması ilginç değil midir? Evet, Rab İsa Mesih burada Petrus'u görevine geri getiriyordu. Bu gerçekten çok güzel bir ruhsal görüntüdür. Rabbimiz soruyu Petrus'a 3 defa sorduğu zaman bu sanki tekrarlanmış gibi görünüyorsa da İsa Mesih'in bu soruları birer tekrar değildir. Her ne kadar sorular birbirlerine benziyorlarsa da bunların hiçbiri bir diğeriyle %100 aynı soru değildir. Birinci soru, yemekten sonra İsa Simon Petrus'a Yuhanna oğlu Simon, beni bunlardan daha çok seviyor musun diye sordu. Rab İsa Mesih'in büyük mucizeler yaptığı günlerde yaşayıp onun bu mucizelerine tanık olmuş olabilmeyi arzu eden birçok imanlı vardır. Ben şahsen o günlere geri gitmeyi ister miydim, istemez miydim tam bilemiyorum. Ama eğer geri gidip Rabbimizin Simon Petrus'a söylediklerini duyabilme fırsatım olmuş olsaydı sanırım o zaman seve seve o günlere geri giderdim. Dikkat ederseniz İsa Mesih burada Petrus'a Simon diye sesleniyor. Yuhanna oğlu Simon, İsa'nın ona niçin Simon diye seslendiğini biliyor musunuz? Rab İsa'nın Petrus'u ilk çağırdığı günü belki anımsayacaksınız. Onu Rab İsa'ya Andreas getirmişti. İsa onu gördüğü zaman onunla ilgili olarak şöyle söylemişti. Sen Yuhanna'nın oğlu Simon'sun. Kifas diye çağrılacaksın. Kifas kaya anlamına gelir. Yuhanna 1. bölüm 42. ayette bunu okumaktayız. Kifas Aramice'de kaya adam demektir. Bu aynı sözcüğün Yunancası ise Petrus sözcüğüdür. Yine anımsayacaksınız Petrus İsa Mesih ile ilgili olarak büyük bir tanıklıkta bulunurken Yuhanna 6. bölüm 69. ayette sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin demişti. Buna karşılık olarak Rab İsa ona şu karşılığı vermişti. Eski adıyla hitap ederek ne mutlu Simon, bundan sonra kaya gibi bir adam olacağın için sana Petrus diyeceğiz. Günü geldiği zaman çok önemli bir şey uğrunda ayakta duracaksın ama şimdi soru var. Evet, İsa Mesih burada Petrus'a eski adını anımsatıyordu. Türkçe'ye sevgi sözcüğüyle çevrilen kavram Yunanca'da 3 ayrı sözcükle dile getirilir. Türkçe'de bazı kavramlar için çoğu zaman hiçbir eş anlamlı sözcük bulamamaktayız. Sevgi için sadece tek bir sözcüğe sahibiz, o kadar. Bazı yerlerde muhabbet ya da aşk gibi sözcükler paralel anlamlarda kullanıldıysa da söylemek istenenler Yunanca'daki kadar kolay ve belirgin olmamaktadır. Ama Yunanca'da sevgi kavramı için üç ayrı sözcük bulunmaktadır. Yunanlıların sevgi için kullandıkları ilk sözcük Eros sözcüğüdür ve bu sözcüğe aşk tanrıçası Afrodit'le beraber kullanılarak personifike etmişler ve bu sözcüğe yepyeni bir kişilik kazandırmışlardır. Romalılar da aşk tanrısı ve tanrıçası için Venüs ve Kübis sözcüklerini kullanmışlarsa da dünya dillerine Yunanca biçimlerinin yerleştiği ölçülerde yerleşememiştir. Ama Eros ve Afrodit deyince herkes bunlarla nelerden söz edildiğini hemen anlar. Eros sözcüğü akla seks getiren, bedensel arzu ve istek uyandıran, aşka yakın bir sözcüktür ve bu sözcük kutsal yazılarda hiç kullanılmamıştır. Yunanlıların sevgi için kullandığı bir ikinci sözcük daha vardır ve bu sözcük dostluk ya da arkadaş, sevgisi anlamına gelen phileo sözcüğüdür. İnsanlar arasında olan yakınlık, dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinde kullanılan sözcüktür bu sözcük ve kutsal yazılarda kullanılmıştır. Örneğin Vahiy kitabında söze edilen 7 kiliseden bir tanesi olan Philadelphia kentinin bugünkü adıyla Alaşehir'in adı phileo sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Ama Yunanca'da sevgi için kullanılan üçüncü bir sözcük daha vardır ve bu sözcük agape sözcüğüdür. Agape sözcüğü gerçek anlamda sevgi için söylenebilecek en yüksek ve en soylu kavramları akla getirir. Bu sözcük Tanrı sevgisinden söz edilirken kullanıldığından aynı zamanda göksel bir sözcüktür. Rab İsa Mesih dili kullanırken sözcük tercihlerinde Eros ve Phileo sözcüklerini atlayarak agape sözcüğünü kullanmış ve Petrus'a şöyle demiştir. Simon Petrus, beni bütün yüreğinle seviyor musun? Kurtuluş için sağlam bir öğretiş ve sağlam bir inanç açıklamasına sahip olmak güzel bir şeydir ama aslında kurtuluş bir sevgi olayıdır. Eğer İsa Mesih'i sevmiyorsanız o zaman onunla hiçbir sevgi bağınız, ilişkiniz yok demektir. Yemekten sonra İsa Simon Petrus'a, Yuhanna oğlu Simon, beni bunlardan daha çok seviyor musun diye sordu. Burada geçen üstün sözcük sevmek sözcüğüdür. Beni seviyor musun? Eğer bana sorsalardı ben şahsen üstün sözcük olan iman sözcüğünü söylerdim. Hangi dinde olursa olsun ben iman ya da inanmak sözcüklerini en üstün sözcükler olarak belirlerdim. Ama kutsal yazılar iman konusunda bakın ne söylüyor 1. Korintliler 13. bölüm 13. ayette. İşte böylece kalıcı olan 3 şey vardır. İman, ümit ve sevgi. Bunlardan en üstün olanı da sevgidir. Ama imanın sevmek ve sevilmek sözcüklerinden daha önemli ve üstün olduğuna inanmanın bir nedenini burada söylemek istiyorum. Bugün genç kızlar tarafından sevilen birçok olgun ve yaşlı erkek bulunmakta. Tabii bunun tersi de olabilir ama her şey yolunda gittiği sürece istenmedik bir şey ortaya çıkıverince adama olan güven de bir anda ortadan kalkıverir. Benimle birlikte şu noktaya iyice dikkat etmenizi istiyorum. Simon Petrus Rabbi inkar ederek güvenilir olmadığını kanıtlamıştı. Rab İsa ona bir daha asla güvenmeyebilirdi ama onu seviyordu. Hem de nasıl bir sevgiyle seviyordu. Yuhanna 15. bölüm 13. ayette hiç kimse de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur diyor. Simon Petrus Rab İsa'yı inkar ettiği dakikalarda Rab İsa Mesih Simon Petrus için çarmıh ölümüne doğru ilerlemekteydi. Daha sonra Petrus yazmış olduğu mektupta bakın neler diyecekti. 1. Petrus 2. bölüm 24. ayetti. Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. Rabbimizin Simon Petrus'a sorduğu ilk soruya dikkat etmenizi istiyorum. Simon Petrus, beni bunlardan daha çok seviyor musun? İsa Mesih burada şunu demek istiyordu. Beni bu insanların sevdiğinden daha çok seviyor musun? Anımsayacaksınız, Rabbimiz yukarı odada öğrencileriyle konuşurken onlara şöyle söylemişti. Sizden birisi beni inkar edecek. Bunun üzerine Petrus belki de içinden şunları geçirmişti. Zaten bu öğrenciler grubuna ta baştan beri güvenmiyordum ama güvenilecek biri varsa o da sadece benim. Hepsi İsa Mesih'i inkar etse dahi ben etmeyeceğim. Evet, Petrus belki böyle düşünmüştü ama Rab ona burada şunu soruyordu. Yunus oğlu Simon Petrus, beni diğerlerinden daha çok sevdiğini söylemeye şimdi hazır mısın? Buna karşılık olarak Petrus ne dedi? Evet ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin dedi. Petrus'un yanıtında söylemiş olduğu sevmek sözcüğü agape sevgisi değil, phileo sevgisiydi. Yani Petrus şöyle diyordu. Evet ya Rab, seni arkadaşım gibi sevdiğimi bilirsin. Simon Petrus'un niçin Rab İsa'nın sorusunda geçen agape sözcüğünü kullanarak yanıt vermediğini biliyor musunuz? Bana soracak olursanız artık Petrus övünmekten vazgeçmişti anlaşılan. Bundan böyle bir daha asla kendisini öne atıp boş yere hava atmayacak, gereksiz iddialarda bulunmayacaktı. Ayağı yere basan Petrus, İsa'ya verdiği yanıtında "Seni dostum gibi sevdiğimi bilirsin," diyordu. Petrus'un bu yanıtına karşılık olarak Rabbin verdiği yanıtı biliyor musunuz? "Öyleyse kuzularımı otlat." Diğer bir deyişle İsa Petrus'a, "Eğer beni seviyorsan o zaman senden benim küçük kuzularımı otlatmanı ve onları kayırıp korumanı istiyorum," diyordu. Ama ne yazık ki birçok Mesih inanlısı İsa Mesih'in burada "sanki kuzularımı aç bırak, onları eleştir," dediğini düşünmektedir. Ama o bize böyle bir buyruk vermedi. O bize "kuzularımı otlatın," diyor. İkinci soru. Dikkatinizi yeniden 16. ayete çekmek istiyorum. İkinci kez yine ona "Yuhanna oğlu Simon, beni seviyor musun?" diye sordu. O da "Evet Rab, seni sevdiğimi bilirsin," dedi. İsa ona "koyunlarımı güt," dedi. Bu defaki sorusunda Rab İsa bir önceki sorusundaki "bunlardan daha çok" ifadesini kullanmıyordu. Sanımca İsa Mesih'in böyle yapmasının nedeni onun şu muhtemel sözlerinde yatıyor olabilir. "Evet Simon Petrus, bundan böyle boş yere övünüp beni diğerlerinden daha çok sevdiğini söylemesen de beni sevmiş olduğunu en azından şimdi söyleyemez misin?" Böyle söylemekte İsa Petrus'a bir anlamda yardımcı oluyor, onu ruhsal alanda önemli bir adım atabileceği yüksek bir platforma getiriyordu. Ama Petrus bunu kendiliğinden yapamazdı. Bu nedenle Petrus'a hayranlığımızı gizleyemiyoruz. Bundan böyle Petrus kendi kendine övünmediği için de seviniyoruz. Evet, Petrus'u bundan böyle gurur dağından inmiş olarak göreceğiz. Bakın, Petrus İsa'ya nasıl bir yanıt verdi. "Evet ya Rab, seni dostum gibi yakından sevdiğimi bilirsin." Bu sözlerle Petrus yeniden kendisini öne atmaya, gururlu sözler söyleyerek övünmeye kalkışmadı. Anlaşılan bu tür övünmelerin boş, anlamsız, gereksiz ve bazen de tehlikeli olduğunu sonunda fark etmişti. İsa Mesih'in buradaki ikinci teşvik sözüne dikkatinizi çekmek istiyorum. "Koyunlarımı otlat." Rab İsa'nın Petrus'a söylediği bu sözleri bizler de kendi üzerimize alabiliriz. Buradaki söz "koyunlarımı otlat" demekten çok "koyunlarımı güt" ya da "koyunlarıma iyi bak" anlamında söylenmiştir. Yine burada ilginç olarak gördüğüm bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. İsa bu ayetlerde Petrus'a "kuzularımı otlat ama koyunlarımı güt, koyunlarıma iyi bak ya da koyunlarımı disiplin et" diyordu. Üçüncü soru ise üçüncü kez ona Yuhanna oğlu Simon "beni seviyor musun?" diye sormasıdır. Petrus kendisine üçüncü kez "beni seviyor musun?" diye sormasına üzüldü. "Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin," dedi. İsa Mesih ona "koyunlarımı otlat," dedi. İsa'nın bu üçüncü sorusundan sonra Petrus epey içerlemiş olmalıydı. Çünkü bu sorularla Rab İsa onun sevgisinden açıkça şüphe mi ediyordu? Üçüncü sorudan sonra şunları okumaktayız. Petrus kendisine üçüncü kez "beni seviyor musun?" diye sormasına üzüldü. "Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin," dedi. Şimdi gelin isterseniz Rab İsa ile Petrus arasında geçen bu konuşmanın gerçek anlamını ortaya koyalım. Petrus burada üzülmüş değil mi? Rab ona kendisini sevip sevmediğini 3 defa sorduğu için değil ama ona kendi sözleriyle cevap verdiği için üzülmüştü. İsa Petrus'a "beni seviyor musun?" diye 3. kez sorduğunda bunu agape sözcüğüyle değil ama fileo sözcüğüyle sormuştu. Bu soru karşısında Petrus'un üzülmesini ben gayet doğru buluyorum. Rab buradaki sorusuyla Petrus'un arkadaşlık sevgisini dahi sorgulamış oluyordu. Bu soru karşısında Petrus üzüldü. Ya biz ne yapardık? Eğer yüreğimizde gerçek bir sevgi varsa pek üzülmezdik. Öyle inanıyorum ki Petrus da pek fazla üzülmedi. Çünkü Rab İsa'nın kendisini ne çok sevdiğini bildiğinin farkındaydı. Üçüncü teşvik sözüne gelince, "koyunlarımı otlat," yani açıkçası İsa'ya ait olanları ruhsal gıdalarla besleyip doyurmalı ve onları kollayıp kayırmalıyız. Çünkü koyunların da bakıma, korunmaya ve beslenmeye ihtiyacı vardır. Yuhanna 21. bölüm 18 ve 19. ayetlerde "sana doğrusunu söyleyeyim, gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek." Bunu Tanrı'yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. İsa Mesih burada Petrus'un imanı uğrunda öleceğini, bir anlamda şehit olacağını söylüyordu. Yuhanna 21. bölüm 19 ila 21. ayetler arasında ise "sonra ona ardımdan gel," dedi. Petrus arkasına döndü. İsa'nın sevdiği öğrencisinin kendilerini izlediğini gördü. Bu öğrenci akşam yemeğinde İsa'nın göğsüne yaslanan ve "Ya Rab, sana kim ihanet edecek?" diye soran öğrencidir. Petrus onu görünce İsa'ya "Ya Rab, ya bu ne olacak?" diye sordu. Yine Petrus'a özgü bir söz var burada. "Rab, ya bu ne olacak?" İsa Mesih ona ne gibi bir ölümle öleceğini söylemişti ya, şimdi de İsa'ya Yuhanna'nın nasıl öleceğini soruyordu. Peki ya Yuhanna'ya ne olacak? Yuhanna 21. bölüm 22. ayette "İsa, ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne?" dedi. sen ardımdan gel. İsa Mesih Petrus'a burada şöyle diyordu. Bak Petrus, sen benim uğrumda hayatını vereceksin ama Yuhanna'ya ne olacağı seni hiç mi hiç ilgilendirmez. Eğer ben dönünceye kadar dahi o yaşayacak olsa bile bu senin yapman gerekeni hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Yuhanna 21. bölümde 23 ila 24. ayetlerde bu yüzden kardeşler arasında o öğrencinin ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı. Ama İsa Petrus'a o ölmeyecek dememişti. Sadece ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne demişti. Bütün bunlara tanıklık eden ve bunları yazan öğrenci budur. Onun tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz diye yazıyor. Burada çok ilginç bir şey görmekteyiz. Bilgisizlik ya da cehalet. Ona hizmet etmemek için mazeret olamaz. İsa Mesih Yuhanna'ya ne olacağını açıkça söylemedi. Sadece ne dedi? Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne? Sen bana hizmet etmek için ne yapmak istiyorsan onu yap. İşte burada görmemiz gereken nokta budur. Petrus 2. mektubunun 1. bölümünün 14. ayetinde şöyle yazıyor. Rabbimiz İsa Mesih'in bana bildirdiği gibi bu bedenden ayrılışımın yakın olduğunu biliyorum. Kilise tarihinde anlatılan rivayetlere göre Romalılar Petrus'u da çarmıh ölümüne mahkum etmişler ama o kendisini Rab İsa'nınki gibi başı yukarıda asılmaya layık görmediğinden çarmıha baş aşağı gerilmeyi istemiştir. Sevgili dostum, Rab İsa Mesih senin de düşüncelerinin, yüreğinin ve isteklerinin efendisi olmalıdır. Eğer o her şeyin efendisi olamazsa o zaman senin yaşamının da efendisi olamaz. Yuhanna 21. bölüm 25. ayette ise İsa'nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı diye yazıyor. Yuhanna burada eğer bunlar tek tek yazılsaydı yazılan kitaplar dünyaya bile sığmazdı derken hiçbir abartıda bulunmuyordu. Çarmıh üzerinde ölen ve ölümden tekrar dirilen kişi Rab İsa Mesih'tir. O bizim kurtarıcımız olan sonsuz Tanrı'nın ta kendisidir.